sayfa 218. Halifelik meselesi konusunda da görüşlerini anlattı. Bu konuda her zaman ifade edilen görüşleri öne sürdü ve İngiliz hükümetinin aklına acaba hangi şeytani çılgınlığın girdiğini sordu. Halifelik konusundaki mesele uygun bir şekilde çözülecek olursa, Hindistan'da eskisi gibi sevilmemizin önündeki engeller büyük ölçüde kaldırılmış olacaktı. Ben de bir fırtına yaratmanın o fırtınayı dindirmekten daha kolay olduğunu söyledim. Ona şunu sordum, Büyük Britanya bunu isteyecek olursa Hintlilerin heyecanını yatıştıracak kadar prestijli bir Türk bulunur muydu? Dediğine göre biz Türkiye ile dostça ilişkilere girersek Hindistan meselesi kendiliğinden yatışacaktı. Hangi Türk'ü istesek Hindistan'a yollayabilirdik, gülerek ilave etti. Sizin hükümetinizin bana güveneceğini pek sanmam ama güvenecek olsalar da elimden geleni yapacağımı garanti ederdim. Ona Turancılık hareketinin gelişip gelişmeyeceği konusunda ne düşündüğünü sordum. Son yılların olaylarının Türkleri birbirlerine daha yakınlaştırdığını söyledi. Çoğu zaman insan ancak kendi de yoksul düşünce yoksul kardeşini hatırlardı. Asyalılar birbirlerine daha yakınlaşmaktaydılar fakat Turancılığın geleceği olduğunu düşünmüyordu. Ermeni katliamı hakkında bir rapor yazmıştı ve bunu İngiliz devlet adamlarının okumasını çok isterdi. Savaşın başlarında 1915'te Ermeniler bir ordu kurmuşlar ve o sırada Ruslarla savaşmakta olan Türklere saldırmışlardı. Üç Ermeni milletvekili bunda etkin rol oynamıştı. Ona göre Müslüman kıyımı yapılmıştı. Kadınlara ve çocuklara akıl dışı vahşet uygulanmıştı. Tehcire iki kere karşı çıkmıştı. Suçlu bulunan birçok Kürdün ve Türk'ün idamı ile neticelenen soruşturmayı o açtırmıştı. Kendisi de arkadaşları da Ermenilerin özelliği konusunda yapılacak bir teklife sıcak bakmaya hazırdılar. Fakat gerçeklere bir bakmak lazımdı. Kafkaslara sürülmüş olan bütün Ermeniler geri dönecek bile olsa nüfusun ancak küçük bir kısmını teşkil edeceklerdi. Kendisi azınlıklara en geniş hakların verilmesinden yanaydı. Başkan Wilson'ın konuşmalarından sonra ve dünyanın o günkü vaziyetinde bu ilkeye karşı çıkmak aptallık olurdu. Eğer Büyük Britanya Türkiye ile bir dostluk anlaşması yapacak olursa Ermeni meselesiyle ilgili olarak da istediğini yapacak bir konumda olurdu. İlk ve en etkili adım o bölgede yatıştırıcı ve asayişi sağlayıcı bir rol oynayacak olan etkili bir jandarma gücü yaratmak olacaktı. Mısır konusuna kısaca değindi. Berlin'de Mısırlı öğrencilere Milner imtiyazları konusunda bir konuşma yapmıştı ve İspanyolların bir atasözünü onlara aktarmıştı. Önce sana verilenin hepsini al, daha fazlasını sonra iste. Bu her şeyi hemen almak isteyen müfritleri kızdırmıştı. Talat Mısır için bir şeyler yapmak lazım geldiğini söyledi. İngilizlerin içinde bulunduğu zorluk şuydu. Birbiriyle çelişen o kadar çok şey vaat etmiştik ve o kadar az şey yapmıştık ki. Gelecekte Mezopotamya'da başımızın ciddi olarak belaya gireceğini düşünüyordu. Tabii Basra eyaletine çekilerek zorlukları azaltabilirdik. Mezopotamya'da güçlü bir hükümdarın çıkacağına inanmıyordu. Siz İngilizler sanıyorsunuz ki bu Araplar kendi vatandaşlarına saygı gösterirler. Çünkü peygamberin soyundan gelmedirler. Bunda yanılıyorsunuz. Bu saygıyı gösteren biz Türkleriz. Bizim de bunu yapmamızın sebebi onları pek az tanıyor olmamızdır. Bize onların peygamber soyundan gelmesi ve mukaddes yerleri cazip gelir fakat birbirleri için sadece yoksulluk dereceleri bakımından aralarında biraz farklılık olan fakir fukaralardır. Emir Faysal'dan saygıyla bahsetti ve Türklerle Arapların bundan sonra iyi münasebetler içinde olacaklarından emin olduğunu söyledi. Talat Paşa Yunanistan'dan söz ederken başka hiçbir konuda olmadığı kadar ateşli ve vurgulu konuşuyordu. Yunanistan'ın İzmir üzerinde hiçbir hakkı yoktu. İzmir'i Yunanistan'a vermek şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin hepsine aykırı hareket etmek demek olacaktı. Ayrıca Yunanistan'ın yaptığı katliamı ödüllendirmek demekti. İzmir Türk'tü ve Türk kalacaktı. Benim teklif ettiğim bir uzlaşmayı reddetti fakat şiddet göstermedi. Yok yok dedi, İzmir'i bize geri vermelisiniz. Barış böyle tesis edilir ve barış tesis edilince de Küçük Asya'nın bütün kaynakları Büyük Britanya'nın emrine amade olacaktır. Küçük Asya zengin bir toprak parçasıdır ve gelişmeye açtır. Sizden dostluğunuzdan başka isteyeceğimiz yegane şey de bağımsızlığımızı tanımanızdır. Diğer ayrıntılar kolayca halledilebilir. Tabii bir de adalar meselesi var. Eğer barış tesis edilecekse Anadolu'ya hemen bitişik olan adaların Yunan komitacıları için bir sığınak olmasına izin verilmemesi gerekir. Ona Trakya konusunda bir uzlaşmaya varılıp varılamayacağını sordum. Doğu Trakya ile ilgili olarak hiçbir tavizin söz konusu olmayacağını söyledi. Çünkü İstanbul düşman silahlarının gölgesinde hiçbir zaman güvende olmayacaktı. Ancak boğazların uluslararasılaştırılması ya da tarafsızlaştırılması konusunda hiçbir itiraz olmadı. Çanakkale Boğazı'nın Yunanlarca işgalini kışkırtıcı buluyordu ve bunun sona erdirilmesini istiyordu. Rusya savaşın dışında kalınca Çanakkale meselesi ortadan kalkmış demekti. Son zamanlarda bana adını verdiği bir Yunan resmi yetkili ona gelmiş ve bir anlaşmaya varmaktan söz etmişti. Ancak daha zamanı gelmemişti. Yunanlar Mustafa Kemal'in blöf yaptığını söylüyorlardı. Peki öyleyse bunu silahlarına dayanarak ispat etmeliydiler o zaman. Balkanlarda ne olacağını düşünüyor diye sordum. Sırbistan'daki yabancı nüfusun ilkbaharda ayaklanma ihtimalinin kuvvetli olduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Ancak bu bilginin ne kadar güvenilir olduğunu ve bu ayaklanma olursa ne derece etkili olacağını bilmediğini söyledi. Dipnot, ayaklanma olmadı. Aubrey Herbert'ın notu. Sonunda Sırbistan'la Bulgaristan'ın ittifak yapmak zorunda kalacağını söyledi. Yunanistan'ın kendini kurtarması için çok zekice bir siyaset izlemesi lazımdı. Bulgaristan'da Yunanistan'a karşı bitmek bilmez bir nefret vardı. Sırbistan ise Selanik üzerinden denize ulaşmadıkça rahat etmeyecekti. Yunanistan'ın her yerde düşmanı vardı, dostları ise tarafsız siyaset izliyorlardı. İtalyanların da kıskançlığını çekmişlerdi. İtalyan siyasetinin çok zekice yürütüldüğünü düşünüyordu. Zaten İtalyanlar içinde bulundukları zorlukların en büyüklerini aşmışlardı. Türkiye'ye gösterdiği yakınlığın karşılığını göreceklerdi. Eski sadrazam daha sonra genel olarak Avrupa'nın vaziyetinden bahsetti. Benden inandığı bazı şeylere karşı saygılı olmamı istedi. Konuşmasından açıkça anlaşılıyordu ki kendisi de Ankara'daki Türkler de İngiltere hariç Avrupalı bütün belli başlı güçlerin hükümetleriyle ilişki içindeydiler. İrlanda meselesinin kötü yürütüldüğünü düşündüğünü söyledi. Böyle bir meseleyle ilk defa karşı karşıya kalmıştık ve çok kaba hatalar işlemiştik. Almanya'da Sinn Féin'cilerden bazılarıyla görüşmüştü ve onları hiç beğenmemişti. Almanya'daki vaziyeti Almanya açısından tehlikeli buluyordu. Fransızların Almanya'ya girmekte kararlı olduğuna inanıyordu. Fakat tabii bunun tazminatlarını almalarını kolaylaştıracağını sanmıyordu. Almanya'nın Fransızlar tarafından işgal edilmesi Almanları Bolşeviklerin yanına iterdi. O zaman Avrupa'daki karışıklık Türkiye'yi rahatlatabilirdi. Fakat daha önce de söylediği gibi rahatlamanın böyle değil başka kanallardan olmasını tercih ediyordu. Talat Paşa'ya sağ mı yoksa sol görüşlü mü olduğunu sordum, liberal olduğunu söyledi. Fakat siyasetin değişken olduğunu, vatanseverliğin ise kalıcı olduğunu söyleyerek siyasi bir renk vermedi. İşte dedi Talat Paşa, bütün kartlarımı ortaya koydum. Artık ümit ederim ki hükümetinizi bu hakikatler konusunda ikna edebilirsiniz. Zaten hepsi kolayca ispat edilebilir. Gayemize varmak için büyük tavizler vermeye hazırız. Gayemiz de İngiltere ile barış ve dostluktur. Ben ne güç ne de vazife peşindeyim. Kendi adıma konuşuyorum. Fakat hadiselerin ortasındayım. Ankara'daki Mustafa Kemal benimle ters düşmeyecektir. Bekir Sami Bey bugün Londra'da benim size Düsseldorf'ta söylediklerimi söylüyor. Onun teklifleri olumlu karşılandı. Müttefiklerin hükümetleri İzmir ve Trakya meselelerinin incelenmesini teklif ediyorlar. Ermeni meselesi halledilmek üzere Bekir Sami Lloyd George'la Downing Street'te dostça bir görüşme yaptı. Ben de söylenecek her şeyi söyledim. Eğer Britanya hükümeti isterse barış derhal sağlanır. Küçük Asya'da gelişime açılır. Türkiye'nin bölünmesini hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceksiniz. İngiltere ile Türkiye sanayi bakımından birbirine karşı iki rakip değildir, iki müşteridir. Müşterilerin dost olması tabii ki faydalarınadır. Talat Paşa'ya veda ettim ve ikimiz de kendi yollarımıza gittik. Sonra Londra'ya döndüm ve Bekir Sami Bey'le birkaç kere görüştük. Dürüst bir adamdı ve barış ve dostluğu sağlamak için azami ölçüde taviz vermeye hazır bir beyefendiydi. Maddi olarak Talat Paşa'nınkinden farklı olmayan teklifleri, o zamanlar pek çok başka konuda yapıldığı gibi ihtiyatlı bir şekilde radyodan yayımlanıyordu. Haber kaynağının Downing Street olduğu söyleniyor, böylece Bolşeviklerin duyması sağlanıyor, onlar da bir tepsi içinde Bekir Sami Bey'in kellesini istiyorlar ve tabii alıyorlardı. Mütareke müddetince Yunanlar zaferle ilerlediler, görüşmeler kesildi ve Küçük Asya'da savaş patlak verdi ve işler bir yıl daha böyle devam etti. Dışişleri kale alınmadı ve Downing Street 10 numaranın Doğu siyaseti ciddiyetsizlik ve fanatiklik karışımı bir şeyler olmaya devam etti. Dipnot 10 Downing Street, Britanya Başbakanlığı'na tahsis edilmiş olan konutun adresidir. Çevirenin notu. Bay Lloyd George bu özellikleri 4 Ağustos 1922'de yaptığı konuşmada çok etkili bir şekilde birleştirmişti. Bu coşku dolu tutuk zavallı Yunan birliklerine bir askeri emir olarak nakledildi ve onların kötü kaderleriyle buluşmalarını hızlandırdı. Hem Yunanlar hem de Türkler adına ve tabii ki bizim de saygınlığımız adına Talat Paşa'nın isteklerinin yerine gelmemesi ve barışın sağlanamaması çok yazık oldu. Ama katilinin silahı onu vurmasaydı bile Talat Paşa ya da başka herhangi bir kişi Lloyd George'u bu gerçekler konusunda ikna edemeyecekti. Sir Basil Zaharov bile daha kolay ikna olurdu. Talat Berlin'e döner dönmez bir İranlı Ermeni tarafından öldürüldü. Kendi nesli içinde başka kimseye gösterilmediği kadar şiddetle nefret ve lanet edilerek öldü. Belki de onun hakkında söylenenler doğruydu, bir şey diyemem. Herkes de rastlanmayacak bir güce ve çekiciliğe sahipti. Ermeni katliamından sorumlu olup olmadığını bilmiyorum. Bütün bildiğim korku içimde olmadığıydı. Onu benim gibi dış yüzüyle tanıyanlar kibar ve benzersiz bir çekiciliğe sahip bir insan olarak tanımışlardır. Jöntürk hareketinin beyni olduğuna inandığım Talat Paşa böyle öldü. Jöntürklerin lideri olmakla birlikte onda pek çok yaşlı Türk özelliği de vardı. Bay Lloyd George'un bitmek bilmeyen zulmüne karşı hınç beslemedi. Talat Paşa'nın bana teklif ettiği, Bekir Sami Bey'in Londra'da önerdiği ve Ali Fethi Bey'in Londra'daki sağır kulaklara söyleyip hiçbir sonuç alamadığı barış şartları bugün için hala geçerli midir acaba? Yoksa bizi Türkiye'den, İslamiyet'ten ayıran uçurum hiç kapanamayacak mıdır? Bence bu doğru değil. Çıkarlarımız ortak ve ne sebeple olursa olsun bir araya gelen 10 İngiliz ve Türk'ten 9'unun iyi geçindiği ve birbirlerinden hoşlandığı da bir gerçektir. Biz Lloyd George ve hükümetinin beceriksizliğinin mirasını devraldık. Türkler de son yılların onlara yüklediği nefretin mirasını devraldılar. Fakat Türklerin bir atasözü vardır. Bunu savaş sırasında mütarekeden sonra cepheye gönderen İngilizlerin çoğu duymuştur. Bu sözün anlamını Türk ve İngiliz ölülerin üstüne örtülen topraklar arasında dolaşırken anlamışlardır. Eski dost düşman olmaz. Eğer Türkleri bizim de aynı duygular içinde olduğumuza ikna edebilirsek son dönemlerin kavgaları unutulup daha eski dostluklar hatırlanabilir.